Ayrım 47.
Oleg tıp merkezinin ağaçlarıyla vedalaşarak yoluna devam etti. İsfendanlardan püsküller sarkmaya başlamıştı bile. Kırım eriklerinin ilk çiçekleri açmıştı. Beyaz çiçekler etrafını saran yapraklar yüzünden yeşilimsi beyaz duruyordu. Fakat bir tek kayısı ağacı görmek için Eskişehir'e gitmek iyi olurdu. Yaratılışın ilk sabahında kim mantıklı bir şekilde hareket edebilirdi? Bütün planlarını bir yana atan Oleg garip bir düşünceye kapıldı. Sabah erken çiçek açmış bir kayısı ağacı görmek için hemen Eskişehir'e gidecekti. Yasak kapılardan geçti ve tramvay hattının bir dönüş yaptığı yarı boş meydanı gördü. Burada yağmurlardan sırılsıklam kesilmiş bir halde tramvaydan inmişti. Ümitsiz ve üzgün, ölmek için bu kapılardan girmişti. Bu hastane kapılarından çıkmak, bunun hapishaneden çıkmaktan farklı yanları nelerdi? Ocakta Oleg hastaneye girmeye çalıştığı zaman gıcırdayan, sarsılan kalabalık tramvay onu bitkin düşürmüştü. Şimdi pencerenin önünde oturmuştu. Tramvayın sinir bozan tıkırtısı bile ona hoş geliyordu. Tramvaya binmek için yaşama belirtisi bir hürriyet demekti. Tramvay nehrin üstündeki köprüden geçti. Aşağıda ince söğütler nehre doğru eğilmişlerdi. O hızla akan sarı kahverengi akıntının üzerine sarkan dalları güvenle yeşillenmeye başlamıştı bile. Kaldırımların kenarındaki ağaçlar da yeşermeye başlamıştı. Ama acelesi olmayan insanlarca ağır ağır yapılmış olan tek katlı, sağlam taş evleri gizleyecek kadar değil. Oleg evlere bakarak onlarda oturan şanslı kimselere karşı kıskançlık duydu. İnsanı hayrete düşüren blokların önünden geçtiler. Sokakların en genişleri, kaldırımların en genişleri buradaydı. Fakat hangi şehir onu pembe şafakta gördüğümüz zaman size güzel gelmez? Yavaş yavaş mahalle değişti. Bulvarlar sona erdi, sokaklar daraldı. Şimdi ne güzellik ne de sağlamlık iddiaları olan binalar bir görünüp bir kayboluyorlardı. Herhalde bunlar savaştan önce yapılmışlardı. Oleg sokağın adını okudu. Bu ad ona bildik gelmişti. Sonra sokağın neden ona bildik geldiğini anladı. Zoya'nın oturduğu yerdi burası. Sayfaları hışırdayan cep defterini çıkararak evin numarasını buldu. Pencereden bakıyordu. Tramvay yavaşlayınca evi buldu. Birbirine uymayan pencereleri olan bahçe kapıları açık, tamamıyla yerinden çıkarılmış bir binaydı bu. Oleg bahçe kapılarından birinden binanın ek bölümünü de gördü. Durak burası olmalıydı. Burada tramvaydan inebilirdi. Bu şehirde tamamıyla evsiz değildi. Buraya davet edilmişti. Hem de bir kız tarafından. Fakat Oleg oturduğu yerden kalkmadı. Tramvayın sarsılması ve homurtusu neredeyse hoşuna gidecekti. İçerisi henüz dolmamıştı. Oleg'in karşısında gözlüklü yaşlıca bir Özbek oturuyordu. Herhalde bir Özbek de değildi. Eski zamanlardaki bilginlere benziyordu. Kondüktör biletini uzattığı zaman adam bunu ince bir boru halinde kıvırarak kulağına soktu. Tramvay ilerlerken bu pembe kağıt kulağından dışarı sarkıyordu. Bu gülünç, içten küçük olay Oleg'i memnun etti. Eski şehire girerlerken rahatlamasına da sebep oldu. Sokaklar daha da daraldı. Küçük evler birbirlerine yaslandılar. Omuz omuza sıkışmışlardı sanki. Pencereleri kayboldu. Yüksek kerpiç duvarlar körecesine yükseldi. Duvarların üzerinden görülebilen evler de kör, kerpiç sırtlarını gösterdiler. Duvarların şurasında burasında kapılar ve tünele benzer giriş yerleri vardı. Bunlar o kadar alçaktı ki insanın avlulara girebilmek için iyice eğilmesi gerekirdi. Tramvayın basamağından kaldırıma bir atlayışta iniliyordu. Kaldırım ise ancak bir tek adım genişliğindeydi. Tramvay sokağı hemen hemen dolduruyordu. Hiç kuşku yok, Oleg'in aradığı eski şehir buydu. Fakat kısır sokaklarda değil, çiçek açmış kayısı, başka bir tek ağaç bile yoktu. Daha fazla bekleyemezdi. Yoksa eski şehrin önünden geçip gidecekti. Oleg tramvaydan indi. Gördüğü biraz öncekinin aynıydı. Fakat şimdi etrafı ağır adımlarının temposuna göre seyrediyordu. Tramvayın takırtısı da kalmadığı için şimdi etraftaki sesleri de duyabiliyordu. Bir demir tangırtısı işitti. Sonra bir Özbek gördü. Adam başına siyahlı beyazlı bir takke, arkasına siyah kapitone pamuklu entari giymiş, beline de gül rengi bir kuşak takmıştı. Yolun ortasına çömelmiş olan Özbek, tek katlı tramvay rayını örs gibi kullanarak çekiçle bir çapaya şekil veriyordu. Oleg hayretle durakladı. Atom çağı. Şimdi bile evde maden öyle ender bulunuyordu ki burada da Uşterek'te olduğu gibi tramvay rayını örs olarak kullanmaktan başka çare bulamıyorlardı. Oleg adamın işini ondan sonraki tramvay gelmeden bitirip bitirmeyeceğini anlamak için onu seyretmeye koyuldu. Özbek'in acele ettiği yoktu. Çekici dikkatle indiriyordu. Gelen tramvay çanını çaldığı zaman yarım adım yana çekildi, bekledi. Sonra da tekrar işinin başına döndü. Oleg Özbey'in sabırlı sırtına, gül rengi kuşağına baktı. Bu kuşak artık yarı mavi olan göğün bütün pembeliğini almıştı. Oleg Özbek'le iki kelime bile konuşamazdı ama onun da kendisi gibi emekçi olduğunu seziyordu. Bir bahar sabahı çekiçle çapa yapmak, bu yaşamının sürdürülmesi demek değil miydi? Pencerelerin nerede olduğunu düşünerek ağır ağır yürüdü. Duvarların arkasına bir göz atmayı istiyordu. Fakat sağlam bahçe kapıları kapalıydı. Onları açarak içeri girmek onu utandıracaktı. Birdenbire duvardan bir geçidin ışığı süzüldü. Oleg eğildi. Islak tünelden geçerek bir avluya girdi. Avlu henüz canlanmamıştı. Fakat genç adam bütün hayatın burada yaşadığını anladı. Bir ağacın altında oyulmuş bir bank, bir masa duruyordu. Bunların etrafına modern çocuk oyuncakları saçılmıştı. Su tulumbası hayat özünü taşıyordu. Bunun yakınında bir çamaşır teknesi durmaktaydı. Ve avlunun etrafı pencerelerle çevriliydi. Binanın bir sürü penceresi vardı. Fakat bunların hepsi de avluya bakıyordu. Sokağa açılan bir tek pencere bile yoktu. Oleg yoldan inerek yine eskisine benzer bir tünelden başka bir avluya girdi. Burada da her şey aynıydı. Omzuna leylak renkli bir şal almış olan ve uzun, ince, siyah örgüleri beline kadar inen genç bir Özbek kadın çocuklarıyla uğraşıyordu. Oleg'i görmesine rağmen onu aldırmadı. Oleg de çıktı. Bütün bunlar hiç de Ruslarınki gibi değildi. Rus köylerinde ve şehirlerinde oturma odalarının bütün pencereleri sokağa bakardı ve ev kadınları perdelerin ve çiçek saksılarının arkasından sanki bir şarampoldelermiş gibi sokaktan hangi yabancının geçtiğini, kimin kimi ziyaret ettiğini ve bunun nedenini anlamak için dışarıyı gözetlerlerdi. Fakat Oleg bu doğu usulünü hemen anladı ve kabul etti. Ben senin nasıl yaşadığını öğrenmek istemiyorum. Sen de beni gözetle. Daima göz altında bulundurulduğu, gözetlendiği, üzerinin arandığı, göz hapsine alındığı, kamplarda geçen yıllardan sonra eski bir mahkum kendisine bundan daha iyi hayat seçebilir miydi? Oleg eski şehri gitgide daha fazla sevmeye başlıyordu. Yolda ilerlerken iki evin arasında bir çayhane olduğunu fark etmişti. Uykulu bir garson yavaş yavaş harekete geçiyordu orada. Şimdi genç adam birdenbire başka bir çayhaneye rastladı. Bu yolun üzerindeki bir balkondaydı. Oleg merdivenleri tırmandı. Mor, mavi halı kumaşından takkeler giymiş birkaç kişi, renkli işlemeleri olan beyaz türbanlı yaşlı bir adam çayhaneye oturmuşlardı bile. Bir tek kadın yoktu. Oleg çayhanelerde hiç kadın görmediğini hatırladı. Etrafta kadınların içeri girmesinin yasak olduğunu açıklayan bir levha yoktu ama onların gelmesini hoş karşılamıyorlardı. Oleg düşündü. Bu yeni hayatının ilk gününde her şey kendisi için yeniydi. Erkekler aralarında toplanarak kadınların hayatlarının en önemli kısmında bir yerleri olmadığını mı söylemeye çalışıyorlardı? Balkon parmaklığının yanındaki yere oturdu Oleg. Buradan bütün sokağı görebiliyordu. Etraf canlanıyordu artık. Fakat hiç kimse sokakta o şehre özgü telaşla yürümüyordu. Geçenler vakarla ağır ağır ilerliyorlardı. Çayhanedeki adamlar sonu gelmeyen bir rahatlık ve sessizlik içinde oturuyorlardı. Sanki ordudaki hizmet ve kamplardaki mahkumiyet yıllarını tamamlayan, insanlara borcunu ödeyen, ondan sonra hastalığa olan borcunu da ıstırapla ödeyen çavuş Kostoglotov, mahkum Kostoglotov Ocak ayında ölmüştü. Şimdi hastaneden bacaklarının üzerinde sendeleyen yeni, duru, temiz ve parlak bir Kostoglotov çıkmıştı. O tam yeni bir hayat değil de bunun yalnızca ek bir bölümünü yaşayacaktı. Hani tartı tamam olsun diye ekmeğe somunun ucunu takarlardı. Bunları bir arada tutmak için bir çubuğa geçirirlerdi. Bu da o payın bir kısmıydı ama yine de ayrı bir parçaydı. Oleg de bugün başlayan bu ufak ek hayat parçasının çoktan tüketmiş olduğu esas bölümden farklı olmasını istiyordu. Artık hata yapmaktan kurtulmayı isterdi. Fakat çayını seçerken bile yine hata yapmıştı. Bildiği siyah çaydan geçmemeli, değişik olmaya kalkmamalıydı. Fakat değişiklik olsun diye yeşil kok çayı ısmarlamıştı. Bunun ne kuvveti vardı ne de tadı tuzu. Kokusu da çayınkine benzemiyordu. Bunun bir kısmını piyala kaseye boşalttığı zaman içinden çayı içmek değil sadece dökmek geldi. O arada gün sıcaklaşmaya, güneş de yükselmeye başlamıştı. Oleg acıktığını hissetti. Fakat çayhanede iki türlü sıcak çaydan başka bir şey vermiyorlardı. Üstelik bu çaylar da şekersizdi. Buna rağmen Oleg de etrafındakilerin o sonsuz sabırlı tavırlarını kabullenerek yerinden kalkmadı. Yemek aramaya gitmedi. Öyle oturdu. Sandalyesinin yerini değiştirdi ve o zaman çayhanenin balkonundan yandaki kapalı avlunun yukarısındaki hafif hava gibi bir pembe topu gördü. Kurt mantarı gibi saydam pembe bir şeydi bu ama çapı 5,5 metre vardı. Şimdiye kadar bu kadar pembe, bu kadar büyük bir şeyle karşılaşmamıştı. Kayısı ağacı. Oleg yeni bir ders öğrenmişti. Bu acele etmesinin armağanıydı. Önce etrafına bakınmadan telaşla koşmamalıydı. Balkonun kenarına gitti. Oradan yukarıdan bu hafif pembe harikaya baktı baktı. Onu bu yaratılış günü kendisine doğum armağanı olarak verdi. Kuzeydeki bir evin odasında süslü Noel ağacı yakılmış mumlarıyla nasıl ışıl ışıl durursa kerpiç duvarların etrafını çevirdiği, yalnız gökyüzünde açılan ve insanların bir odaymış gibi oturdukları bu avluda da çiçekli kayısı ağacı tek başına yükseliyordu. Bunun etrafında çocuklar emekliyor, başına yeşil çiçekli siyah bir mendil bağlamış olan bir kadın toprağa kazıyordu. Oleg doya doya baktı. Ağacın uyandırdığı en güçlü izlenim o pembe renkti. Kayısı ağacının mum gibi tomurcukları vardı. Çiçekler açılırken dışları pembeydi. Fakat bunlar tam açtıkları zaman elma ya da kiraz ağaçlarınınkiler gibi bembeyazdılar. Bütün olarak ağaç inanılmayacak pembe bir yumuşaklıktaydı. Oleg onu uzun zaman hatırlayabilmek ve kadminleri anlatmak için kayısı ağacını gözleriyle içine sindirmeye çalıştı. Bir mucizenin hayalini kurmuştu. İşte bir mucize bulunmuştu. Bugün bu yeni doğmuş olan dünyada onu birçok değişik zevkler bekliyordu. Fakat artık ay tekne gözükmüyordu. Oleg merdivenlerden sokağa indi. Açık başı sıcağı duymaya başlamıştı. Keşke bir iki dilim kara ekmek alsaydım. Bunu yedikten sonra şehrin merkezine giderdim. Belki onu keyiflendiren sokak elbiseleriydi. Midesi bulanmıyordu. Kayıtsız ve neşeli bir tavırla yürümekteydi. Oleg aynı anda bir tezgah gördü. Bu duvarın yaptığı bir girintiye kurulmuş olduğu için sokağa doğru çıkmıyordu. Tezgahın yukarısındaki, yanlardaki köşeli desteklerin tuttuğu tente bir kasketin güneşliği gibi uzanıyordu. Bu güneşliğin altından ince mavi bir duman çıkmaktaydı. Oleg tentenin altına girebilmek için eğilmek zorunda kaldı. Omuzlarını kamburlaştırıp belini bükerek orada durdu. Tezgah boyunca uzun demir bir ızgara uzanıyordu. Bir köşede kömürler kıpkızıl yanıyordu. Izgaranın geri kalan kısmı beyaz küllerle doluydu. Mangalın boyunca harlı ateşin üzerinde üzerlerine et parçaları geçirilmiş uzun, uçları sivri alüminyum şişler yatıyordu. Oleg bunun şiş kebabı olduğunu tahmin etti. Yaratılış gününün bir keyfi daha. Hapishanede yemekler hakkındaki görüşmeler sırasında şiş kebabından söz edildiğini çok işitmişti. Oleg 34 yıllık hayatı boyunca bunu şimdiye kadar kendi gözleriyle hiç görmemişti. Ne Kafkasya'ya gitmiş ne de lokantalarda yemek yemişti. Savaştan önceki halk lokantaları, Tröstü'nün yemekhanelerinde de globsi, lahana yapraklarına sarılmış kıyma ve kabuğu soyularak yuvarlanmış olan arpadan yapılan kaşa verirlerdi. Şiş kebabı. Dumanla etin birbirlerine karışan kokuları nefes kesecek gibiydi. Şişlerin üstündeki etler yanmamıştı. Koyu kahverengi bile değillerdi bunlar. Aksine yumuşak bir gri pembe renkteydiler. Et en kıvamında pişerken bu renk olurdu. Ağır ağır hareket eden yuvarlak şişman yüzlü tezgahtar bazı şişleri çevirdi. Bazılarını da ateşten uzaklaştırarak ızgaranın kül dolu tarafına doğru çekti. Kostoglotov sordu. Kaça bunlar? Tezgahtar uykulu uykulu 3 dedi. Oleg anlamamıştı. 3 ne? 3 kopek pek azdı. 3 ruble ise fazla gibi gelmişti ona. Belki de adam 3 şişin 1 ruble olduğunu anlatmak istemişti. Kamptan çıkalıdan beri bu fiyatlar konusundaki beceriksizce şaşkınlığı yakasını bırakmamıştı. Fiyatların derecelerini kavrayamıyordu. Oleg bu dertten kurtulmanın yolunu buldu. 3 rubleye kaç şiş diye sordu. Tezgahtar konuşmaktan üşeniyordu. Bir şişi ucundan yakalayarak bunu sanki bir çocukmuş gibi Oleg'e doğru salladı. Sonra etlerin kızarması için şişi tekrar yerine bıraktı. Bir şiş, 3 ruble. Oleg başını salladı. Bu kesesine uymayacak derecede pahalıydı. Oleg'in günde 5 rubleyle geçinmesi zorunluydu. Fakat şu şiş kebabını tatmayı da o kadar istiyordu ki. Bakışları her et parçasının üzerinde ayrı ayrı durdu ve genç adam bir şiş seçti. Şişin onu ayartan bir yanı vardı. Yakında 3 kamyon şoförü durmuş bekliyordu. Kamyonlarını sokağa sıralamışlardı. Bir kadın yanlarından geçerek geldi. Fakat tezgahtar ona Özbek dilinde bir şeyler söyleyince kadın da hoşnutsuz bir tavırla uzaklaştı. Birdenbire tezgahtar bütün şişleri bir tek tabağa doldurdu. Üstlerine parmaklarıyla doğranmış soğan serpti. Bir şişeden bir şeyler damlattı. Oleg o zaman kamyon şoförlerinin bütün o şiş kebaplarını aldıklarını anladı. Adam başına 5 şiş düşüyordu. İşte bu da yine her yanda görülen ve açıklanamayan iki katlı fiyat ve iki katlı ücret meselesiydi. Oleg ne bu ikinci katı anlayabilir ne de oraya tırmanabilirdi. Kamyon şoförleri için bu her birine 15 rubleye patlamıştı ama kahvaltı sayılabilirdi. Ücretler böyle bir hayatı destekleyecek kadar yüksek olamazdı. Hatta kazandıkları ücretle geçinen kimseler şiş kebabı alamazlardı. Tezgahtar Oleg'e hepsi de bitti dedi. Ne? Başka yok mu? Hiç kalmadı mı? Oleg mahvolmuştu. Nasıl öyle tereddüt etmişti? Belki bütün hayatı boyunca eline bu bir tek fırsattan başkası da geçmeyecekti. Bugün hiç et getirmediler. Tezgahtar ızgarayı sildi. Tenteyi indirmek üzereydi. O zaman Oleg ıstırapla kamyon şoförlerine bağırdı. Kardeşler bana bir şiş verin. Bir şiş kardeşler. Şoförlerden yüzü güneşten iyice yanmış uçuk sarı saçlısı başını salladı. Pekala birini al. Şoförler henüz şiş kebabının parasını vermemişlerdi. Tezgahtar Oleg'in cebinden çıkardığı çengelli iğneyle iğnelenmiş yeşil banknotu eline almadı bile. Masadaki yemek parçalarını ve ekmek kırıntılarını süpürüyormuş gibi bunu iterek tezgahtan para çekmecesine attı. Fakat şiş kebabı Oleg'indi. Ordu çantasını tozlu yere atarak alüminyum şişi iki eliyle tuttu. Bunun üzerindeki et parçalarını saydı. Şişte 5 büyük bir de küçük parça vardı. 6 parça. Etleri kemirerek şişten çıkarmaya başladı. Ama bütün bir parçayı bir tek defada değil ısıra ısıra. Düşünceli bir tavırla yiyordu. Tıpkı bir köpeğin payını emin bir köşeye çektikten sonra yaptığı gibi. İnsan tutkularını uyandırmanın ne kadar kolay. Bunlar ayaklandıktan sonra da onları doyurmanın ne kadar zor olduğunu düşünüyordu. Kaç yıl kara ekmek parçasını toprağın en asil armağanlarından biri olarak kabul etmişti. Biraz önce de kahvaltı için bir somun almak üzereyken kızaran etin mavi dumanı onu çekmişti. Kendisine bir şiş vermeye razı olmuşlardı ve şimdi Oleg ekmeğe karşı yenilmez bir tiksinti duyuyordu. Şoförlerin her biri de 5 şişteki etleri bitirerek motorlarını çalıştırdılar. Kamyonlarıyla uzaklaşıp gittiler. Oleg ise hala payına düşen son lokmayı yalıyordu. Etin suyunun nasıl damla damla aktığını, etin nasıl koktuğunu, bunun hiç yanmadan nasıl mükemmel piştiğini, her lokmada o ilk çekiciliğin ne kadarının kaldığını anlayabilmek için her parçayı dudakları ve diliyle inceliyordu. Şiş kebabına daldıkça ve bunun zevkine iyice vardıkça bir kapının kapanışı gibi kesinlikle ve soğuk soğuk artık Zoe'ye gitmeyeceğini anlıyordu. Tramvay onu kızın evinin önünden geçirecekti. Fakat Oleg Zoe'nin durağında inmeyecekti. Şiş kebabının üzerine eğildiği zaman bunu olanca duruluğuyla anlamıştı. Tramvay onu aynı yoldan şehrin göbeğine doğru götürdü. Şimdi tramvay yolcularla tıklım tıklım doluydu. Oleg Zoya'nın durağını tanıdı. Fakat iki durak daha geçmesini bekledi. Hangi durağın kendisi için daha iyi, hangisinin de daha kötü olduğunu bilmiyordu. Fakat birdenbire bir kadının tramvayın pencerelerinden içeriye gazete sattığını fark etti. Dayanamayarak onu seyretmek için indi. Çocukluğundan beri sokakta gazete satan kimse görmemişti. En son Mayakovski intihar ettiği zaman gördüğü gazeteci çocuklar ikinci baskı diye bağırarak koşuşuyorlardı. Şimdiki gazeteci çocuk değildi tabii. Orta yaşlı bir Rus kadınıydı. Öyle çevik ve etkili değildi. Paranın üstünü kolay kolay hesaplayıp veremiyordu. Fakat zekası işe yarıyordu. Kadın her tramvayın durakta duruşunda birkaç gazete satmayı başarıyordu. Oleg bir süre onu seyretti ve kadının durumunun fena olmadığının da farkına vardı. Ona "Polis seni kovalıyor mu?" diye sordu. Gazeteci kadın "Henüz buna sıra gelmedi." dedi. Oleg kendisini görmüyordu. Nasıl gözüktüğünü, ne halde olduğunu da unutmuştu. Onu fark eden bir polis kadından önce onun kağıtlarını görmek isterdi. Sokağın köşesindeki büyük elektrik saati 9'u gösteriyordu. Fakat hava o kadar ısınmıştı ki Oleg trenç kotunun üst düğmelerini açmaya başladı. Acele etmeden yürüyor, yolun güneşli tarafından aşağıya inerken diğer yayaların kendisini geçmelerine, onu dirseklemelerine göz yumuyordu. Genç adam gözlerini kısarak güneşe bakıyor ve gülümsüyordu. Bugün kendisine öyle zevkler bekliyordu ki. İşte bu bir daha göreceğini ummadığı bahar güneşiydi. Etrafında kimse Oleg'in hayata dönüşüne sevinmiyordu. Hatta bunu bilen bile yoktu. Fakat güneş biliyordu ve Oleg de ona gülüyordu. Eğer ondan sonraki bahar gelmese bile, bu son olsa bile yine de fazlalıktan bir bahardı bu. Bunun için teşekkür etmeliydi. Geçenlerde hiçbiri Oleg adına sevinmiyordu ama genç adam onlar için memnundu. Onlara döndüğüne seviniyordu ve sokaktaki her şeye, bu yeni yaratılan dünyada hiçbir şey ona budalaca, ilginçlikten uzak ya da çirkin gelmiyordu. Hayatın bütün yılları, bütün ayları bu her şeyi tamamlayan günle mukayese edilemezdi. Kağıt külahlar içinde dondurma satıyorlardı. Oleg böyle külahları ne kadar zamandan beri görmediğini hatırlayamadı. 1,5 ruble daha uçtu. Yanmış, şaraplerle yırtılmış çantasını sırtına vurunca elleri serbest kalan Oleg, tahta bir kaşığı dondurmanın soğuk katlarına daldırarak ağır ağır yoluna devam etti. Gölgede bir fotoğrafçının vitrinine geldi. Oleg kristal camın önündeki demir parmaklığa dayanarak uzun zaman öyle durdu. Vitrinde sergilenen fırçayla iyice temizlenmiş, hayata ve rötuşlu resimlere bakıyordu. Ve tabii özellikle kızların fotoğraflarına. Çoğu da kız resimleriydi. Hepsi de önce en güzel elbiselerini giymişlerdi. Sonra fotoğrafçı başlarını bir öyle çevirmişti, bir böyle. Işığı 10 defa ayarlamış, birkaç resim çekmişti. Bunların içinde en iyisini seçerek rötuş yapmıştı. Daha sonra böyle 10 kızdan birini ayırmıştı. İşte adam vitrine böyle yerleştirmişti. Ve Oleg de bunu biliyordu. Fakat buna rağmen vitrine bakmaktan ve hayatın yalnızca böyle kızlardan meydana geldiğine inanmaktan zevk alıyordu. Kaybettiği bütün yılları yaşayıp göremeyeceği o zamanları, şimdi yokluğunu duyduğu şeyleri gidermek için hiç utanmadan doya doya baktı. Dondurma sonuna geldi. Kağıt külahı atmalıydı. Oysa bu o kadar düzgün ve temizdi ki Oleg bunun yolculuğunda iyi bir bardak olabileceğini düşünerek külahı çantasına tıktı. Tahta kaşığı da sakladı. Bu da işe yarardı. Sonra bir eczaneye rastladı. İşte ilgi çekici bir yer daha. Kosoglotov hemen içeri girdi. Buranın düzenli raflarının sıralanmış ilaçlarını seyretmek için bütün bir gününü verebilirdi. Sergilenen eşyalar kamptan gelen gözler için olağanüstü merak edilecek şeylerdi. O dünyada görülmüş şeyler değillerdi bunlar. İçlerinde bazılarını Oleg hür yıllarında da görmemişti. Bu yüzden onları tanımak, ne işe yaradıklarını hatırlamak onun için zordu. Bir vahşinin saygısıyla krom, cam ve plastik şekillere baktı. Ondan sonra paketlerle otlar geliyordu. Bunların üzerinde nasıl kullanılacaklarına ve ne işe yaradıklarına dair gerekli not neredeydi? Nerede? Hap ve tablet vitrinleri uzanıp gidiyordu. Oleg'in duymadığı o kadar çok yeni ad vardı ki, eczane Oleg için koskoca bir düşünce ve izlenim evrenini ortaya koymuştu. Genç adam her vitrinin önünde ayrı ayrı içini çekti ve sadece o da kadminlerin arzusuna uyarak soda permanganat, bir de su derecesi istedi. Termometre ve soda yoktu. Onu permanganat için 3 kopek vermek üzere kasaya yolladılar. Kosoglotov ondan sonra reçete kısmının penceresinin önündeki sırada yerini aldı. Tam 20 dakika ayakta bekledi durdu. Çantayı sırtından kaydırarak indirdi. Sıcaklığı ve eczanenin havasızlığını hissediyordu. Hala duraklıyordu. İlacı almalı mıydı yoksa almamalı mıydı? Vega'nın ona bir gün önce verdiği birbirinin eşi 3 reçeteden birini uzattı. Eczane bu ilaçtan olmayacağını umuyordu. Böylece bu mesele kendi kendisine halledilmiş olacaktı. Fakat ilaç vardı. Pencerenin arkasındaki kız bir hesap yaptı ve hesabı yazdı. 8 ruble ve birkaç kopek. Oleg rahatlıkla gülerek oradan ayrıldı. 58 sayısının hayatı boyunca attığı her adımda kendisini izlemesine hiç şaşmamıştı. Onu 58 numaralı maddeye göre mahkum etmişlerdi. Fakat 3 reçete için 175 ruble vermek zorunda olması yaraya tuz ekmekti. Bu parayla bir ay yemek yerdi. Bir an içinden reçeteleri yırtarak kağıt sepetine atmak geldi. Fakat sonra bundan vazgeçti. Vega kendisine bu reçeteleri sorabilirdi. Genç adam bunları tekrar cebine koydu.